Ayrım 29, Çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 324. İkinci bölüme ek. Hobson, heretik sapkın, iktisatçılar ordusuna övgü. Yet he, Major Douglas, has scarcely established an equal claim to rank, a private perhaps but not a major in the brave army heretics, with Mandeville, Malthus, Gesell and Hobson, who following their intuitions have preferred to see the truth, obscurely and imperfectly rather than to maintain error, reached to indeed with clearness and consistency and by easy logic, but on the hypothesis inappropriate to the facts. Keynes, The General Theory, 1936, sayfa 371. Dipnot, sezgilerini takip ederek yanlışı benimsemek yerine gerçeği muğlak ve mükemmel olmayan bir şekilde kavrayan ve ona açıklık ve tutarlılıkla basit bir mantıkla ancak olgulara uygun olmayan hipotezler üzerinden ulaşan Mandeville, Malthus, Gesell ve Hobson'dan oluşan cesur heretikler ordusu. Hobson'ın başka bir kitabı var. Hobson'ın itirafını bilen iktisat profesörü olabilir ama azdır. Kendisini heretik ilan eden kitabını bilen veya eline alan var mı sanmıyorum. İktisat mezhebinden nasıl saptığını burada anlatmaktadır ve aktarıyorum. Arkadaşı A.F. Mummery'den söz ediyor. Sonunda beni ikna etti ve kabul ettim diyor. To elaborate the oversaving argument in a book entitled The Psychology of Industry. 1889 yılında aşırı tasarruf argümanını geliştirmek üzere Sanayinin Fizyolojisi kitabını yazmayı kararlaştırıyorlar. This was the first open step in my heretical career. Mezhepten yoldan çıkma kariyerimdeki ilk açık adımım budur. Bunu ekliyor. Kitap üniversitede öğretim üyeliği kapısını kapatıyor. Bu İngiltere'dir. Plancılık ve iktisat profesörlüğü kariyerimde Keynes'i özgünlükle ve hele hele genel teorinin uzun ve pek verimli eklerini özellikle okuyan bir iktisat profesörüne rastlamadım ve ben her elime aldığımda tekraren uzun notları okuyorum. Şuna bakıyoruz. Theories of Underconsumption Hibernated Until the Appearance in 1889 of the Psychology of Industry by J.A. Hobson and A.F. Mummery. Hobson ve Mummery'nin bu kitabına kadar düşük tüketim teorileri kış uykusuna yatmıştı. Keynes en az 50 yıldır Hobson'un yorulmadan, bıkmadan, etkisine bakmadan iktisatta ortodoks saflara hücum için yazdığı ciltlerin en önemlisinin bu olduğunu kaydediyor. Unutulmuştur, bir kenara atılmıştır. Halbuki ekonomik düşüncede bir çığır açan kitaplar ilave ediyor. Ama Keynes görüyor. Çünkü Keynes düşük tüketim teorisini daha büyük bir teorinin ortasına koyan adamdır. Peki bundan bir heretik görür sonucunu çıkarabilir miyiz? Soru olarak bırakıyorum. İktisatçı, pratisyen ve kapitülasyon, merkantilizm ve judaizm ve sovyetizm yazısından. Kendisini heretik ilan etti, temel felsefeye karşıydı diyebiliyoruz. Katolik kilisesine itiraz etti, zamanla ayrı mezhep kurdu. Confessions of an Economic Heretic, bir sapkının itiraflarını yazdı. Bu Hobson'dır. Ama ben Hobson'a pratisyen diyorum, müteassıs iktisatçı değil. Tabibin de iktisatçının da pratisyen olması gerektiğini düşünüyorum. Hobson iktisatçıdır ve en çok imperializm eseri ile tanıyoruz. Lenin ve Hobson. Lenin Hobson'u basitleştirdi ve siyasallaştırdı. Yalnız bunun karşılığında Hobson'a ait önemli tezlerin kaybolduğunu söyleyebiliyorum. Misal mi? Hobson emperyalizm ve halk yönetiminin ortak hiçbir yanı yoktur. Özünde politikada ve metotta birbirinden ayrıdırlar diyordu ki çok önemlidir. Buna emperyalizmin iç yüzünü, monopoli kapitalizmi, ancak ben Lenin'in en yüksek aşaması formülünde çok rahat olmadığım için tekeliyet tabir ediyorum ve tekeliyeti de katmak durumundayız. Demek ki Hobson'ın emperyalizm ve tekeliyette demokrasinin imkansızlığı teorimine ulaşmış oluyoruz. Ölü iktisat. Peki Keynes'i de heretik telakki etmek mümkün mü? Buradan devam ediyoruz. Söylediklerine bakarsak, 1- iktisatta üst yapıda bir hata yok, bütün bozukluk temeldedir. 2- sistemin sağlıklı işlemesi için öyle varsayımlar yapılıyor ki, bunları sağlamak nadiren mümkündür ya da hiç değildir. 3- kamu aynı anlama gelmek üzere halk, ekonominin ölü iktisatçıların elinde olduğunu düşünüyor. Tabii ölü ya da işlemez olan iktisat biliminin kendisidir, bunu anlıyoruz. Keynes'in 1936 tarihli genel teorisini Cambridge ve Oxford'un en büyük iktisatçıları hiç anlamadılar, alay ettiler. heretik iktisatçılar. Ortodoks iktisat bir ahenk düşkünüdür. Tek tek sermayelerin çıkarına olan milli çıkara da hizmet etmektedir. Ortodoks iktisada göre bu hemen hemen en yüksek teoremdir. Heretikler Veblen veya Hobbes'ın buna karşıdırlar. Keynes de merkantilistlerin savunduğu ve izlediği politikanın bir nationalistik karakter taşıdığına işaret ediyor. Merkantilist politikanın aynı zamanda bir bütün olarak dünyanın çıkarına olduğu iddiası bulunmamaktadır. Millidir ve bu anlamda enternasyonalist ve pasifist değildir. Keynes bunu doğru buluyor. Keynes de Bloomsbury Society'nin kurucu üyelerinden biriydi. Virginia Woolf, Duncan, Strachey hep heretik idiler. Yaşamda uç ve yenileri deniyorlardı. Virginia intiharı bile denedi. Keynes'in iktisadı tümüyle sapkındır. Hobbes'ın ile bir liste yapıyor ve heretik olduklarını yazıyor. Hipotezleri doğru değildi. Bunu da ekliyor ve yöntemsizdiler demek istiyor. Güzel, işte burada dinime küfreden bari Müslüman olsa demek durumundayız. Ve Keynes yazınca hocaların öğrenci karalaması dediklerini hiç unutmuyoruz. İktisatçı mı pratisyen olmak zorundadır? Ve heretizmin sapkınlığın sınırlarını aşmak durumundadır. İhtiyaçtır. Engels'in bize öğrettiği üzere ihtiyaç ise keşfin anasıdır. 3. Bölüm. Namı diğer prof, hepimizin acımasız eleştirmeni Ergun Türkcan. Ahmet Taner Kışlalı, İsmail Beşikçi, Sönmez Köksal aynı sınıftandırlar. Çok parlaktılar ve yazgıları da çok farklıdır. Dipnot. Beşikçi hapisçilikte benden ileridir ve sürgün yıllarımı eklersem yetişirim ve belki de kıl payı geçiyorum. Beşikçinin hapislikleri amma benim kitaplarım türünden uzundurlar. Ben sürümden kazanıyorum. Siyasalda yeni öğrencilerin duhuriyeleri bir tür bayramdı. Bakılır, şaka yapılır, kızlara göz koyarlar, uygun düşenlere tuzaklar kurarlar. İsimler çok zaman işte bu anda konuşulur. Ergun Türkcan'a prof dediler ve başka ad eklemediler. Belki doğuştan profesördü, hiç değiştirmediler. Sonradan Arnavut kökenli olduğunu öğrenmiştik, kendisi de yazdı. Fark etmez, biz ve ben bu arada İngiliz sanmıştık. Biz Türklere göre çok uzun boylu, uzun yüzlüydü. Sanki dünyamıza doğduğu gün giydiği İngiliz pardüsüsü ve hiç çıkarmadığı fötrü ile gelmişti. Tanıdığımda Adnan Menderes başbakandı. Biraz kilo almak dışında Ergun'un herhangi bir yerinde bir değişiklik olmadı. Tarihe meraklıdır. Duruşuyla ve her şeyiyle sanki tarihtir. Profesör Borata bir amatör tarihçi olduğunu hemen anlamıştı. Türkcan'ın Tarihten Teknolojiye kitabına aldığı yazısında var. Profesör Bilsay Kuruç'a göre ise keskin gözlemcidir. O kadar öyle ki Bilsay 7 sayfalık çok değerli yazısında bunu 3 defa kaydetmektedir. Böylece övüyor mu, yeriyor mu? Ben sadece bilim yapıyor demekle yetiniyorum. Çünkü gözlemlerinin her biri her birimiz için keskin bir oktur. Bazen eleştiri de diyorlar. Ergun Türkcan eleştirmez, ok atmaktadır. Korkut Boratav uyumsuz, aşırı eleştiren, meşrebi siyasete uygun değildir notunu da düşmüştü. Çok yakın arkadaş oldukları anlaşılıyor ve biliyoruz. Ergun ise bürokratım diyor ama değildir. Çok iş değiştirmiştir. Bürokrat tarifine çok uzak düşmektedir. Bir ara doktor olmuştu ve sonra doçentliğe yükselmişti. Sadun Aren'in öğrencisiydi, haber vermişler. Sadun hocam prof doçent oldu demişler. Çok üzüldüğünü duymuştum. Ne oldu, neden indirdiler? Sonra anlatmışlar. Bizim Ergun sanki dünyaya profesör gelmişti. Kimse başka ada gerek duymuyordu. Akademik hayatta yükseliyor ancak bir süre yükselirken düşüyordu. Mizacına uygundur. Yükseliş ile iniş arasındaki farkı bilmediği zamanlar çoktur. Hiçbirimizin de yükseldiğimiz zaman prof bize düştüğümüzü anlatırdı. İkna etmeye mahkumdur. Bilsay Kuruç, Türk'ün Memuriyetle İmtihanı kitabına yazdığı sonuçta şu pek hakşinas tanıtımı eksik etmiyor ve buraya alıyorum. Ergun'un karakterler resmi geçidinde kara miza, sempati, takdir, sille tokat hesaplaşma, insanın boyunu ölçme hep vardır ve iç içedir. Karakterleri tanımayan okuyucu bu tiyatro sahnesinde her zaman eğlenecektir. Tabii en yakınları günlük yaşamda hem çok eğlenecekler ve hem de yanacaklardır. Yazarken ve yaşarken pek fark etmiyor. Ancak yakınında olanlar pek çok yanıyorlar. Ergun reel yaşamı çok zaman yakar top oyunu sanmakta ve oynamaktadır. Yakınında olanlar biliyorlar ve Ergun hocam yakınında olan herkese bir yakar top sevk etmektedir. Sevgi ve dostluk işaretidir. Korkut ve Bilsay Ergun Türk Canı asistanlıkları döneminde tanıdılar ve aynı yerde siyasalda birlikte profesör ve aynı yerden emekli oldular. Profesör Kuruş, not etmek durumundayım. İnsan kitabı okurken kendini bir film içinde buluyor, diyor ki hem isabetli ve hem de doğrudur. Türkcan her zaman ve her yerde daha önce isteyip de yapamadıklarını yapan adamdır. Tiyatro okumak ve tiyatro yapmak istemiş, denemiş de bırakmış ve kendini anlatırken tiyatro yazmaktadır. Bilsay haklıdır ve görmektedir. Atilla İlhan ile bir dostluğu var. Ancak bu dostluk Atilla'nın yaptığı her işi abartmasına vesile oluyor ki katılmıyorum. Ergun kitap yazarken nasıl tiyatro yazıyor? İlhan da her romanında hiç yapmadığı ve yazmadıklarını yazıyordu. Bir, Atilla İlhan cinselliği bilmez, öyle bir pratiği yoktur ve bilen adam olarak yazıyor, kaydediyorum. İki, hiçbir yerde Komünist Partisi üyesi olmamıştır ve kendisiyle ilgili anlatımları romandır. Üç, Korkut Boratav Atilla'nın İsmet İnönü karşıtlığını pek çok abarttığını kaydediyor ki Atilla da artık bozucu ölçüdedir. Şunu söylemek istiyorum, İnönü eleştirisi hepimiz için bir sağlık şurubudur ve yalnız her zaman şurubu ölçü ile içmek yerindedir. Ölçüyü tutturamamak çok zararlıdır. Dipnot, Hüsamettin Cinduruk çok akıllı ve sağlıklıdır. Ancak İsmet İnönü eleştirisinde ölçüyü hiç bulamadı ve vatan cephesine katılması pek ölçüsüz olmuştur ve işte budur. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben Atilla'yı çok severdim. O da beni çok severdi. Çok iyi işler yapmıştır. Kız kardeşi Çolpan ile aynı yatakta yatarmış. Çok abarttılar. Hiçbir sakıncasını görmüyorum. Artık bu dünyamızda değiller ve Çolpan ile Atilla'yı savunuyorum. Dünyanın her yerinde bir dili en güzel sonradan öğrenenler konuşuyorlar. İngilizceyi Irish doğanlar ve biz de Türkçeyi geç öğrenen Kürtler diyebiliriz. Cemal Süreyya şairimizdir. Çok geç öğrenmişti ve bana bir gün pek büyük bir heyecanla "Yalçın, ben de Kürt'üm." demişti. Pek heyecanlıydı. Çok rahatlamış hali gözümdedir. Nazım kız kardeşini Fransızca mektuplaşmaya özendiriyordu. Geç kalmıştır diyebiliyorum. Bilsay hocam, Ergun'da gizli bir edebiyatçı damarı var, diyor ki yerinde bir gözlemdir. Yazıda ve bilimde sabırsızdır. Çünkü isteyip de yapmak istedikleri o kadar çok ki hepsini deniyor. Hep ok atan ve hep deneyen adamdır. Buradayız. Doğrusu Darwinist bir süreç ile bilim ve teknoloji tarihine yuvarlanması pek ilahi olmuştur diyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya ve edebiyata en elverişli alandır ve çok da iyi yapıyor. Son olarak dinlediğimiz Birinci Dünya Savaşı'nda teknolojik keşifler ve uygulamalar gerçekten güzeldi ve bir ziyafet olmuştu. Arkadaşlarını küçük fakat özenli ziyafetleri sevdiğini biliyorum. Bir masadaydık. Korkut Boratav, Türkcan'ın tarihten teknolojiye nam eserine yazdığı tarih saçan ve çok kısa giriş yazısında bir liste veriyor. Uzun ama kısa tutuyorum. Yalçın Küçük, Alparslan Işıklı, Tevfik Akta, Namı Diğer, Dük Döcebeci, Ercüment Gençer ve Ergun Türkcan. Ercüment'i Ercü derdik, çok severdim. Tiyatroya düşkündü. Komünist saydılar ve kaymakam yapmadılar, süründürdüler. Korkut devam ediyor. Hepimiz sanat severdik, okur yazar, muhalif insanlardık. 27 Mayıs'a yol açan sokak gösterilerine katılıyorduk. Farklı biçim ve tarzlarda solcuyduk. Ergun Türkcan'ın ilk yazısının 1962'de Yönde yayınlanan Amerikalı Marksist iktisatçı Paul Sweezy'den bir çeviri olmasına bakarsak, solculuk mikrobu onun damarlarında erken tarihlerde dolaşmaya başlamıştır. Güzel, Ergun mezun oldu. Benim bu çeviriden haberim olmadı. Ülke dışındaydım. Evet, erken bulaşmıştır. Bir de şu var, kabul eder mi bilmiyorum ama Ergun sonraki yıllarda düzen karşıtı, muhalif ve eleştirel tavrını, bu anlamda solculuğunu korudu. Öyle mi? Boratav'ın lehinde bir de şu bilgi var. Hayat-ı Kırtasiye eserinde benim Ergun'u fikir kulübüne üye kaydettiğim dahi yazılıdır. Nasıl yapmışım bilemiyorum. Ancak müthiş demek zorundayım. Demek az zamanda çok ve büyük işler yapıyorduk. Farklı ve ayrı bir tarihtir. Türkiye rektörlerin ve valilerin sosyalist olmak için sıraya girdikleri bir dönemden geçti. Harika 60'lı yıllar bizimdir ve yaşadık. Ergun da oradadır. Tarih kitapları öyle kaydediyorlar. O yılların Kemal Tahir diliyle inkarın mümkünatı yoktur, solcudur. Pek sevdiği oğlu akademisyen ve arkeolog Ali Bey'e miras olarak bırakıyorum. Bey aynen prof misli takma veya yeni dilde çakmadır. Bitime yaklaşıyoruz. Korkut Boratav iki tespitini arka arkaya sıralıyor ve bir, Ama ilgi alanları uzmanlaşmayı sineye çekemeyecek kadar çeşitliydi. Diyor ki haydi doğru. Ancak mirasiydi olmalıydı. Okumalı, ilginç olanı bulmalı ve anlatmalıdır. Ergun Türkcan budur. Ancak bir eksiği var. Mirasiydi değildir. Çalışmak zorundadır. 2. Hala iktisatçıyım ama hala inançsız iktisatçı. Anlaşılan bu sırrı da Korkut'a sızdırmıştır. Uygun olanı yapıyor, teknoloji tarihiyle ilgileniyorsa inançlı bir iktisatçıya ihtiyaç duymuyoruz. Ayrıca iktisat artık kovulmuş bir zanaat halindedir. Bir büyük iktisatçının deyişiyle matematik iktisada misafir olarak girmiş ve ev sahibini kovmuştur. Buradayız. Bilsay Kuruş'tan son bir tespit şudur. Ergun yeme içme öğrenme, sohbet ve kaliteli dostlukları, medeniyetin binlerce yıldan gelen çizgilerini sadakat içinde sürdürmenin hayatı anlamlı yaşamakla özdeşleştiğini dile getirmeye çalışır. Güzel, biraz karışık ama ben anladım, bu Ergun'dur. Bir de Korkut Boratav'dan son paragraf alıyorum. Ne var ki üretim ilişkileri söz konusu olduğunda Türkcan kaçak güreşmeye başlar, hızla üst yapı alanına kayar. Çok doğru, ancak belki de bu tersine Marx sürecidir. Genç Türkcan ve olgun Türkcan arasındaki ayrımdır. Bitti diyorum. Ben de şunu ekliyorum. Biz her çalışmamı eleştiriyor, atmadığı ok yoktur. 2. Zavallı Ergun hocam, bunların pek çoğunu Ergun'dan aldığımı, daha doğrusu çaldığımı bilmemektedir. 3. Ben bir Türkcan sömürgeniyim. Ne yapmalı, kazanan ülkemdir diyor ve sömürgeciliği meşrulaştırıyorum. Ergun hocam, devam et ve sömürecek insanlarım azaldılar. Ergun Türkcan'ın ağıtına, ben de varım. Ergun Türkcan'ın ağladığını hiç görmemiştim. Ama bu satırlardan gözyaşları akıyor, ben de varım, yalnız bırakmıyorum. Bu ev klasik, çok katlı, ahşap evlerden biriydi. O zaman Kadıköy'de pek çoktu, ben bu ahşap evlerin bazılarını iyice hatırlıyorum. Özellikle Kadıköy altı yoldaki iki evin çocukluğumda önemli yeri vardır. Biri Bahariye Caddesi başındaki Ali Suavi Sokağı karşısında 12 numara. Moda tramvayı yokuş yukarı Bahariye'ye dönerken oturma odasının penceresine değecek gibi yaklaşır, odayı tatlı bir titreşim sarardı. Karşısında şimdi metruk kalmış bir Ermeni Katolik Kilisesi vardı. Halen Bahariye ile Fenerbahçe yolu köşesindeki büyük bahçesiyle birlikte duruyor. O zaman 1940'ların sonu, kilisenin çok yüksek duvarlarla çevrili bahçesi, son derece bakımlı, nar ve ayva ağaçlarından meyveler sarkıyor. Pazar günü Katolik cemaati son derece şık giyimli bir şekilde ayine gelince kapı açılır, hemen karşıda bir Meryem Ana heykeli var. Onlar içeri girince bahçeyi çaktırmadan yoklamak mümkün olurdu. Bir gün yürüttüğüm meyveleri eve getirince dedem gördü ve kızdı. ''Hırsızlık malı yenmez, hele ulu orta böyle yerden çalınmaz.'' dedi. Ben de ''bak yavur malı getirdim.'' diyerek hoş görür sanıyordum. Eh, Çankırı'nın Antep'in sokak kültürüyle rafine kozmopolit İstanbul yaşantısını anlayacak değildim ya. Zaten bu kozmopolitlik 1955'ten sonra her aşamada hızla yok olarak Türk-Kürt köylü kültürsüzlüğü ile küreselleşme soyutsuzluğunun amalgamını bugünkü İstanbul'u yarattı. Artık Kadıköy'de doğru dürüst dolaşamıyorum bile. Oysa iki yanımızdakiler de o kötü tabirle gavurdu. Ama evde bu kelime asla konuşulmazdı. Onlar Monsieur Efendi veya Madame'dı, saygıda kusur edilmezdi. Sağ yandaki komşumuz fakir Ermeni aileden adını hatırlamıyorum. Ama öteki komşumuz Rum'un Maria Luisa diye ben yaşlarda tombalak bir kızı vardı, oynardık. Ramazanlarda onların bize iftariyelik gönderdiğini, yortularda da anneannemin renkli yumurta pişirdiğini bilirim. Ev görüşmeleri de yapılırdı. Şimdi orada Maria Luisa isminde bir apartman var. Ama artık bir gezinti yerine dönmüş, Bahariye'de ne Rum ne Ermeni, hatta ne de İstanbullu Türkler kaldı. İstanbul'un 16. yüzyıl süren gerçek kozmopolit yapısı 6-7 Eylül 1955'te çöktü. Çarşıda her dilin konuşulduğu 1955 öncesi İstanbul'unda gayrimüslimlerle görüşmek ve iş yapmak olağan bir durumdu. Anneannem elime fileyi verir, bir de 10 lira ile çarıkçıdan aşağı Kadıköy çarşısına gönderirdi. Önce Hasan'a, yani manava uğra, şunları al, sonra Bulgar'dan, o kocaman adamın adı galiba Velikov idi, kaşar peynir ile tereyağı, 10 nike, yani kasaba söyle iyi bir pirzola, bir kilo yağsız kıyma yapsın. Kediye de ciğeri unutma. Gelirken fırından ekmek de al. Şimdi manav çarşı birhanesi olmuş. Onnik de yok, şişman Bulgar ailede. Sadece çarıkçıların solunda artık sosyete ekmekleri yapan o eski taş fırını duruyor. İskenderun Halep'in limanıydı. Ben bir Fransız dominyonunda dünyaya geldim. En yakın arkadaşlarımdan birinin adı Aldo idi. Katolik olarak hatırlıyorum. Michel Ortodoks idi. Joseph ve George ile Nadia yine Katoliktiler. Evleri kiliseye yakındı. Babaları bize akşamlar hayır olsun ya şebap şeklinde hitap ederdi. Joseph'i erken kaybettik. George galiba Almanya'da, kız kardeşleri Nadia İskenderun'da yaşıyor. Soyadları İşgör idi. Aileden başka kimsenin kalmadığını biliyorum. Züheyr Arap Alevisi erken gitti. Turan Zeren vardı. George ve Turan çok yakındı. Kuzey Afrika'dan gelmişler. Bir rastlantı, Barış Zeren'in amcası çıktı. Turan'ı da kaybettik. Barış bana hatıradır. Bir arkadaşım daha vardı, Antoine. Arsuz'dan Hacettepe'de tıp profesörü İskender Sayak ile aynı yerden. Yaşıt olabilirler. Ortodoks idi. Ben ortaokul ve lisede aşk mektupları yazardım. Ratingi yüksekti. Sıraya girerlerdi. Antoine bir Türk kızına aşıktı. Sonuç aldık, evlenmişler. Arkadaşlarımı özlüyorum. Ütopyalarım var. Doğu Birliği projesi benimdir. Ermenistan ve Yunanistan ile birleşmeyi kuruyorum. Tabii Suriye ile Azerbaycan baştadır. Azeriler ile ilgili olarak tek millet iki devlet sözünü pek aptalca buluyorum. Ergun Türkcan, Türk'ün memuriyet imtihanı ya da hayatı kırtasiyem. Siyasal Yayınları Ankara 2014, sayfa 58 ve sonrası. 29. ayrımın sonu. Sayfa 334.